Ayrım 48.
Uzun bir konuşmaya geçtiler partinin yayın üzerine. Saat 2'ye doğru ayrılırken dolu dolu geçmiş bir gecenin mutluluğuyla içindeki bütün kir pastan arınmış gibiydi Turgut. Yıkandığı için eliyle iyice sarıp sarmaladı Necla. Bir de kendi eski bir yün bluzunu kazağın altına dar mar giydirdi zorla. Yollar ince bir kar tabakasıyla örtülüydü. Tramvay bulunmazdı artık bu saatte. Para vermeye kalktı Necla, ille de taksiyle gitmesi için. Çok zorunlu olmadıkça taksiye yanaşmadığını biliyordu Turgut'un. Fatih şurasıydı onun için, yürüyüp giderdi. Söz verdi arabaya bineceğine, parayı almadı, vardı parası. Beyazıt'a çıkar çıkmaz da buldu bir araba. Eve geldiğinde uyku bastırmıştı iyice. Daha Necla'dayken kapanıyordu gözleri. Üstelemesine gerek yoktu, kal dese kalırdı. Aldıkları ilke kararına bağlılığın sınavını veriyor gibiydiler. Soyunup yatağa girdiğinde tüm düşünceler yeniden üşüşüverdi kafasına. Dağıldı dağılacaktı uykusu, seviyor muydu bu kızı? Uzun uzun konuştukları, parti yayınları üzerine söyledikleri pırıl pırıl, açık seçikti Necla'nın. Özünü kavramış, nasıl yerli yerinde yorumladı her şeyi. Halka yaymalıyız demişti birkaç kez üsteleyerek. Kaç kişi okuyabiliyordu bunları? Yanıtlamadı soruyu Turgut. Susmanın doğurduğu gizemli görüntüden de tedirginlik duydu. Ne yanıtı verecekti o da bilmiyordu ki. 5-6 bin olmalı gibi geliyordu. Bu kadarcık olduğunu duyarsa kırılmaz mıydı bu kız? Öyle mi görünüyordu? Hayır, göründüğünden değil. Aslında kız, ikimiz de olsak, tek başına da belki bu kız uyumuştu. Lüsyen'e bir daha uğramamıştı Halil. Bu yüz karası olayı kazıyıp atmıştı içinden. Genel eve gitmemiş miydi kaç kez? Bu da öyle kalıp gitmişti eskilerde artık. Hem o değildi ki Lüsyen'e giden, Selim'di. Halil'in kadını Seher'di, başkası giremezdi yaşamına. Bir yerlerde buluşup sevişmek, çözümü nasıl güç bir sorunda onunla da. Bir küçücük odada birlikte olmanın özlemini duyuyorlardı hep. Kovalamaya çalıştıkça üstüne çöken kara bir düş gibi, Lüsyen'in saçak avizi altındaki yumuşak kar yolası, karartmaya çalıştığı belleğinden fırlayıp, işte o özlem içinde dikili veriyordu karşısına. Lüsyen de içindeydi ama. Olursa olsundu, ona neydi artık? Lüsyen'in verip özenle giydirdiği gömleği de teyzesine gider gitmez çıkarmış, paket yapıp çöpe atmıştı yolda. Üstünde görse ne diyecekti Seher'e, yeni gömlek mi aldım? Yalanın en çirkini alçakçası. Lüsyen'in Hüseyin'i düşünecek durum da yoktu. Çocuklardan kopmuştu artık. Yalnız Turgut'la buluşuyordu ara sıra. İlişkilerinin biçimi üstünde bir çözüme varamamaları, eski sıcak yakınlıklarını soğutmaya başlamıştı onun adı. Tartışmalarının çoğunda üste çıkıyordu Turgut. Kimi gelişmeleri engellemekten başka şeye de yaramıyordu onun bu utkusu. Kılı kırk yaran titizlik, işleri sürüncemeye sokuyordu en azından. Turgut'a korkak demiyordu. Nasıl derdi? Kaygılarının çoğu da yerindeydi ola ki. Yaşam içinde gelişen olayların mantığı acımasızca ezip geçiyordu bu kaygıları. Kolay mıydı açık seçik tam doğru yargılara varmak bu koşullarda? Kim varabilmiş? Tarihin ilk büyük işçi köylü devleti dışında neyi nasıl çözeceksin bu kanlı dünyada? Dişe diş bir savaşın içindeyiz. Dupduru olur mu her şey? Bulanık da olacak kiminde? Bir sabah kalkmışsın ki Alman askerleri dolaşıyor sokaklarda. Tat diye inmişler. Ne şurada? Bulgaristan'dalar. Bir gecede inerler valla. Davul zurnayla karşılayacak bir sürü alçak var bu ülkede. Ne bok yiyeceğiz o zaman? Partiye girdik ya, parti düşünsün mü diyeceğiz? Bugüne dek nasıl düşündülerse öyle düşünecekler. Necla ile Turgut başladılar gene. Yapsın, bir şey dediğimiz yok. Bir evde tek başına kalıyormuş kız Beyazıt'ta. Oradan yararlanalım dedim, ses çıkarmadı. Önce temel sorunu çözmemiz gerek Turgut'la. Çözülmeyecek bir şey de değil aslında. Yüreğinin içini bilirim. Tertemiz oğlandır, yüreklidir de. Bağlandı mı da bağlanıyor, ne yapalım? Bağlanması doğaldı. O kızdan da kurtaramadı kendini işte. Neyse, iyi oldu belki de. Her işte bir hayır var. Müslüman diyalektiği yardıma yetişiyor bereket. Asıl canını sıkan mazlum ilişkilerinin ilk günlerdeki konuşmalarından kaynaklanan beklentilerine hiç de uymadan bir ağırlığa, neredeyse durağanlığa dönüşmüş olmasıydı. Frene basılmıştı, duruyordu sanki araba. Kendisine karşı kuşku mu duyulmuştu da? O kuşku duymaya başlayacaktı neredeyse mazlumun kimi davranışlarından. Bir kez çok içiyordu. Ağzının leş gibi rakı kokmadığı gün yok gibiydi. Karısından yakınmıştı bir iki. Bir kat vereceğiz sana deseler beni satar demişti bir gün. Satar, basit bir kadıncağız olduğu belli. Mazlumla evlerine gittikleri bir gün gördüğüne kızmış gibi bakmıştı kadın Halil'e. O da kapısını çarpar gibi çekmişti. Bir daha da görünmedi. Basri ile kısa sürede oluşan dostlukları yoldaşça bir kaynaşmaya dönüşmüştü. Neredeyse ikinci bir Turgut yaşamında. Turgut'a duyduğu yakınlığı duyamazdı gene de. Mazlum ona sormak geldi içinden. Sözünü etti bir gün. Tanıyor muydu? Nasıl bir adamdı? Kendisi bir rastlantı karşılaşmıştı da bir yerde. Onun için soruyordu. Beklediğinin tersine her vakit gözlerinin içinden gülen Basri'nin yüzü ciddileşti. Duraladı bir. Ne demesi gerektiğini araştırır gibi. Ben de öyle uzun boylu tanımam ya dedi. Anne çekingenlikle tamamladı sözünü. Öyle uzun boylu tanımazmış ya. Pek iyi söylenmiyormuş son günlerde. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Halil. Üstelese miydi? Ne diyorlarmış son günlerde? Soramadı. Yalnız konuşma arasında bir şeyler daha söyledi Basri. Yarı alaylı gülüşüyle. Bir Rum metresi mi varmış ne? Ona yediriyormuş aldığını. Bir kız yoldaşın altın kolyesini partiye bağış diye alıp doğum günü armağan olarak Rum sevgilisine vermiş. Sinirleri öyle gerilmişti ki bunu duyunca gülerek anlatan Basri'ye de çatacaktı, tuttu kendini. Gülünecek şey mi bu? Kızmaktan daha ezici bir yan vardı Basri'nin gülüşünde. Sonra anlamıştı bunu. Bir daha da konuşmadılar bu konuyu. Sıkça buluşuyorlardı Basri ile. Onun üstelemesiyle Mihri Belli'yi görmeye gitti bir gün. Daha partiye girme işinin kesinleşmediği günlerdeydi. Mihri ile konuşmayı özellikle o günlerde çok istiyordu. Üstünden atamadığı çekingenlikten kurtulmasına Basri yardımcı olmuştu. Durumlarını pek kimsenin adını vermeden arkadaşlarını konuşmuşlardı Basri ile. Benzer durumda başka genç topluluklar da varmış yöresinde tanıdığı onun da. Git gör demişti Basri. Çekinmeden açıkça her şeyi konuşabilirsin Mihri ile. Bizdekilerin hiçbirine benzemez. Sizin çocuklara da anlatırsın sonra. Bankalar Caddesi'nde Sümer Bank'ta çalışıyordu Mihri. Öğlene doğruydu. O da çıkıyormuş. Odağın karşıladı Halil'in aramasını. Basri'den duymuş olmalıydı. Karaköy börekçisine girip börek yediler önce. 3 saat kadar dolaşıp durdular köprü, Karaköy yöresinde. Yukarıdan bakan biri gibi görünmüştü önce. Ara sıra kaşlarını çatarak sert bir yan bakışla akıl verip tersler gibi konuşan bu esmer yakışıklı adama kızgınlık duymaya başladım. Çatsa mıydı şuna bir? Sanki biz bilmiyoruz senin söylediklerini. Parti sözü etmiyordu ikisi de. Güvenilir bir disiplin kaynağı örgüt gerekliydi başta. İkisi de adını koymuyorlardı bu disiplin kaynağının. O disiplin kaynağı da güvenilirliğini kanıtlamalıydı ki bağlanılabilsin. Bugüne dek ne yapılmış ne yapılmamış onun sorgulaması dökümü gerekliydi güvenebilmek için. Bu gizlilikte bir örgüt nasıl kanıtlayacaktı güvenirliliğini? Öyle uzun boylu araştırmaya kalkarsan çıkmaza gider dedi Mihri. Gözün tutuyorsa girersin. Başka yolu yok bunun diye de kesip attı. Bu simgesel konuşmayla bir yere varmak olası değildi. Konuşmaları ilerledikçe yakınlıkları da artmıştı. Güldü mü ağız dolusu gülen, içinde gizli tutmaya çalıştığı sevgiyi dokunsan tutamayıp çoğu kez çınlar gibi bir kahkahayla açığa vuran bu çarpıcı görünümlü yoldaşa kanı kaynamaya başlamıştı. Turgut'taki, Basri'deki Anadolu mayası yoktu bu adamda. Alıştığı, birlikte büyüdüğü çocukların epey dışında görünüm veriyordu. Bunu o da biliyor da üstünlük diye alıyordu ola ki. Önceleri iteler biçimde batıcı, bu yukarıdan bakan yanıyla dışladıklarını, sıcak, içten, kendine güvenli davranışlarıyla kazanmasını da biliyordu. Şimdiye dek karşılaştığı komünistlerden hiçbirine benzemediği kesindi. Geçici de olsa bir üstünlük görünümüyle tedirginlik yaratan da, kendine çekip bağlayan da bu benzemezliğiydi. Türkiye'nin yapısal koşulları üstüne konuşuyorlardı bir ara. Nasılsa köy-kent çelişkisi sözünü etmişti Halil. Hemen dönüp dik dik baktı. Nereden çıktı bu dedi. Ben böyle bir çelişki bilmiyorum. Gerçekten de nereden çıkarmıştı bu sözü? Bir yerde okuduğunu anımsıyordu ya, bildiği, öğrenip yinelediği, yapısal temel çelişkilerde hiç de yoktu böyle bir şey. Peki geri tarım üretimi içindeki köyle endüstri koşullarındaki kentler arasında? Ne diyeceğini bilemeden duralamıştı. Üstelemedi Mihri, başka söze geçtiler. Öyle teori tartışmalarıyla boğulmaya eğilimli biri değildi belli ki. Uygulamaydı onun için önemli olan. Özenli konuşması gerekiyordu. Ağzına geleni söyleyip geçemezdim bu adama. Eski katı, sekter tutum üstüne konuşurlarken gene bir sürtüşme oldu. Eski sanat, edebiyat değerlerine, Namık Kemal'lere saldırıp sataşmanın yanlışlığıydı konu. İstanbul'a saplanıp Anadolu'yu görememekten kaynaklanıyor bu gibi bir şeyler dedi Halil. Gene duralayıp karşı çıktı Mihri. Pek anlamadım dedi. Nasıl yani? Kafasında gezinip duran şeyleri nasıl toparlayıp anlatsındı şimdi bunu? İnanıyordu bağ olduğuna ya, yeterince açıklayamadı onu da. Yapısı geri kalmış Anadolu ağırlıklı bir ülke için bu kişiler ilericidir bugün yollu bir şeyler söylemeye çalıştı. Pek parlak olmadı savunması. Onun üstünde de pek durmadı Mihri. 3 saat kadar sonra yine görüşme dileğiyle ayrıldıklarında içinden bağlılık duyuyordu bu adama. Partinin yayınlarında okuduklarının tıpatıp hemen de açıklanıp savunulmasıydı Mihri'nin konuşmaları. Sanki o yazmış. Niye olmasın? O yazmıştır belki de. Diyordu ya, pek dolası görmüyordu nedense. Reşat var, Doktor Şefik Hüsnü var, kim bilir başka daha kimler var. O iş buna kalmaz. Yalnız merkez komitesinde olduğunu duymuştu Basri'den. Sorsaydın ya, tamam, polis diye damga yiyelim girdi. Basri söylerken peki, Basri başka. Öyle yürekten konuşuyor ki, sonra öyle bir candan yakınlık kuruldu ki daha ilk günden, ben de her şeyi söyleyeceğim neredeyse. Ama mazlum ilişkilerinizi söylemedin gene de. Söylenir mi? Çocuk oyuncağı mı bu? Konspirasyonu çiğneyen devrimci polisin değirmenine su taşıyor demektir. Şakaya gelmez bu iş. Hele bu Mihri'yle hiç konuşulmaz. Biraz çizgiyi geçtin mi tik tik bakıyor adamı. Biraz da tepeden bakıyor. Bakarsa baksın, ne yapalım yani? Duyduğuna sarılan biri olacağına dik dik bakan biri olsun. İkinci görüşmelerinde ki gene gidip Sümerbank'ta bulmuştu Mihri'yi, açık açık partiden söz ettiler artık. Arkadaşlarıyla serüvenlerini anlattı ad vermeden. Olayı Sebahati ile kurulan bağlantıyı da biliyor olmalıydı Mihri. Geçiştirir gibi söz edip kapattı. Bir daha konuşulmadı bu konu. Halil elini çekmişti çocuklardan. Mihri ile Basri ile ilişkilerini kesmeleri gerekli değil miydi? Mihri ile ara sıra Basri ile sık sık buluşmalarında örgütten söz etmiyorlardı o kadar. Nazilerin Almanya'ya doğru kaçışı, bağlaşıklar arası ilişkilerin, kiminde kendini duyumsatan gerginlikleri, soğuklukları, yakınlaşmaları, ülkedeki tüm dünyadaki siyasal gelişmeler her buluşmalarında saatler saati bulan gene de yarım kalan söyleşilerinin bitmez tükenmez gündemini oluşturuyordu. Sırasında bağıra çağıra yüz yüze konuşmanın tadı, keyfi nerede vardı ki? Konuşmaktan öteye gidemiyorsa neye yarar o? Çene çalmıyoruz, yapacağımız, yapılması gerekli işlerin yolu açılıyor. İşin ille de Mihri ile Basri ile yapılması zorunlu mu? Herkes bir yanından tutuyor demek. Tutuyor da nasıl tutuyor sorun o. Mazlum da tutuyor bir yanından. Bugüne dek nasıl yürüttü bilmem. Ama bugünlerde hiç de güven vermiyor. Basri'den duyduklarından sonra iyice kuşkuluydu artık. Oyuna mı geldim diye korkuya bile kapılır oldu bir ara. Polis kolayca avlamaz mı böyle birini? Bizi yakar. Biz ne? Parti gider. Ne ilişkim var partiyle benim? O zaman anlatırsın. Hele Turgut da varken... Doğrusu Turgut'la da kesmekti ilişkiyi belki. Buna gönlü razı olmuyordu bir türlü. Seher'le de konuşamıyordu çoğu şeyi. Birinci koşulu devrimciliğin her şeyi içine atmak mı oluyor? Patlar insan. Kim dedi devrimcilik kolaydır diye? Toprağın altına sinmiş tohum gibi yapayalnız yaşamasını bileceksin böyle bir dünyada, çürümeden. Yapayalnız olur mu? Seni yiyip duran gözlerinle koyun koyuna. Nasıl yermiş seni? Güç kazanacaksın, onur duyacaksın o gizlerinden. Hem kimseye övünmeden, böbürlenmeden. O onuru duyuyor, o gücü taşıyoruz yüreğinde. Sevdikleriyle de bölüşmek istiyor insan o mutluluğu. Varı yo o yakıcı mutluluk devrimcinin. Yoksa nasıl göğüsleriz önümüzde dikilecek belaları? Tek başımıza göğüslemiyoruz ki. Onun bilincinde olman yeter. Gevezeliğe gerek yok. Turgut'la oturup konuşmak gevezelik miydi? Son günlerde bir iki kez buluşmuşlardı. O da ayaküstü. Turgutlara gidemiyordu. Zahir hocaların yakınında bir yere taşınmışlardı. Ablası da çıkmış hastaneden. Mediha ablayla karşılaşmak istemiyordu. Turgut istemiyor olmalıydı ki gel dediği yoktu. Daha iyice görünüyormuş ablası. Turgut basında Babali'de beklemekle görevliymiş. Öyle uygun bulunmuş partici. Nihat'ı görüyormuş ara sıra diyordu. Biraz da böyle uyutacaklar bizimkileri. Desem bunu kıyamet koparacak Turgut. Partiye söz söylenmezmiş artık. Girmişiz onlar ne diyorsa öyle olacak. Köle mi girdik biz bu partiye? Ben yokum dedim. İyi partili olacak Turgutcuğum. İyi komünist olmadan nasıl iyi partili olacak? Görelim bakalım ne yapacakmış partimiz. Birkaç kağıt basıp dağıttıktan sonra onu da şöyle doyasıya yapamadan cumbur lop toplatacaklar. Ne yapacağız tutuklama başlarsa? Mazlum'a sordu. Soyup saymaktan ötesini akıl ettiği yoktu onun da. Yakalanmamaya bak dedi. Ona gidecekmişim, saklarmış beni. Nasıl saklayacakmış? Kaç kez konuşmuşlar Seher'le de çözüm bulamamışlardı. Teyzesini açmayı bile geçirdi içinden. Bir sürü tanıdığı var, çok yakını. Öyle yobaz koca karı ki o da Almanlar yenilecek dedin mi sövmüşsün gibi oluyor. Alaman estilmiş Moskov'un başını. Hayırlısı oymuş bizim için. Yakınlarından ne olacak? Aynı bokun soyudurlar. Ne diyecek adamlara hem? Benim yeğenim hükümet arıyor. Sizin evde saklansın. Polise yetiştirmezlerse ne mutlu. Bu karabasanlı günlerde İstanbul'u dolaşırken Beyoğlu balık pazarında yüz yüze geliyordu bir gün Lüsyen'le. Tablodaki balıklara döndü kadın. Halil'i görmemişti. Yandaki sokağa kıvrılıp sıvışırken tere battı sırtı. Sonra da kızdı. Niye bu kadar önemseyip ülkeye kapıldığını. Bir selamla olmadı ayaküstü bir iki söz edip geçemez miydi yani? Geçemezdi. Bunu duyumsamanın üzüntüsü bir süre tırmalayıp durdu içini. O günün akşamıydı. Mazlum'a uğradı. Kısa bir sessizlikten sonra biraz da çekinir gibi onu görmek istediklerini söyledi Mazlum. Uzun süredir kendinden duydukları Halil'le tanışıp konuşmak istiyorlarmış. Yukarısı yani. Şaşalamıştı. Pek beklemediği bir günde kafasının içi binbir çelişkiyle sarsılıp dururken önüne dikili veren bu olguyu sevinerek mi, kaygıyla mı karşılayacağını kestirememişti. Mazlumdaki durgunluk da tedirginliğini artırmıştı. Pek de isteyerek yapmıyor sanki. Bir oyun mu yoksa bu? Basri'nin içinde takılı kalan sözlerini atmaya çalıştı kafasından. Buluşma biçimini, yerini bildirdi Mazlum. Ayrıldılar. Beklediği iki gün boyunca yaşayıp tattığı sevinç, onur, kiminde bastıran kaygı, korku karışımı duygularla ilk kez yüz yüze geliyordu sanki. Yukarıdan birileriyle buluşacaktı. Mazlum kendisinden iyi söz etmişti ki oluyordu bu. Yoksa niye tanışmak istesinlerdi? Güveni biraz sarsılmıştı ya, söylemeye kalksan ne bulabilirdin bu oğlan için? Elini vicdanına korsan. Bir bahseden duydukları vardı. O da doğru mu değil mi? Herkes için bir şey denir. Karısı olayı var bir de. Ne yapalım varsa, herkesin karısı var. Herkes seher olacak değil ya. Ne mal olduğunu bilip söylüyor o hiç değilse. Tuzak mı kurdu yani şimdi bu adam bizi? Ama korkaklık bu da. Karşılaştıklarından bu yana bütün konuşmalarını, kimi olaylar karşısındaki davranışlarını, yorumlarını anımsayıp gözden geçirmeye çalıştı bir bir. Tutarsız, temelden çelişkili bir yanı yoktu Mazlum'un. Stalin'in, Dimitrov'un başında bulunduğu örgütün adamı bu. Boşuna güvenmediler ya. Buluşma günü akşama doğru indi Pendik'ten. Haydarpaşa'da bir son posta aldı. Açıp okur gibi yaparken çevreyi gözden geçirdi daha çok. Karaköy'den tünele binince de gözü çevresindeydi. Şişli tramvayı tam kalkıyordu çıktığında arka vagona atladı. Karanlıkla birlikte ayaz bastırmıştı. Sahanlıkta duramadı. Vagon doluydu. Göze batacak kimse yoktu pek. İnenler, binenler. Şişli alanını dönünce atladı tramvaydan. Sona kalan birkaç kişi her biri bir yana çekip gidince boşalmış gibi oldu alan. Sokağın içindeki muhallebiciyi biliyordu. Yürürken duralayıp yokladı. Kimse yoktu peşinde. Tam kapıda bir daha göz attı sokağa, girdi içeri. Derinliğine loş salonda birkaç masa doluydu sadece. Çiftlerdi daha çok, gazete filan da yoktu önlerinde. Duvar dibindeki boş bir masaya yürüdü. Paltosunu çıkardı, cebindeki son postayı başlığı görünür biçimde koydu masaya, oturdu. Tam saatinde gelmişti. Duvardaki saat 6:30'u gösteriyordu girdiğinde. Çorba söyledi garsona. İçindeki kazınma açlıktan mı, heyecandan mıydı ayıramıyordu. Limon sıktı garsonun getirdiği sıcak şehriye çorbasını. İçmeye başlarken gözü kapıdaydı. İkinci kaşığı alıyordu ki fötür şapkalı, orta boylu, esmere çalan biri göründü kapıda. Girip şöyle bir baktı salona. Halil'i görmemiş gibi yürüyüp karşı duvara bitişik bir boş masaya, deve tüyü renkli ağır paltosu, kahverengi eskice fötrüyle oturdu. İç cebinden çıkardığı bir cumhuriyete göz atmaya başladı garsonu beklerken. Evet, bu demek. Benim masadaki gazeteyi gördü mü? Kör değil ya. Düşündüğünü duyumsamış da yanıtlamak içinmiş gibi şöyle bir yan göz attı adam Halil'in masaya. Yüzünde hiçbir değişiklik olmadan gelen garsona döndü. Ağır ağır çorbasını içti Halil. Bitirdiğinde sütlaç tabağının dibini sıyırıyordu kaşıklı ötekide. Cumhuriyet gazetesi başlığı görünür biçimde masaya konmuştu. Önce Halil kalkacak, öteki onu izleyecekti. Öyle de oldu. Halil kasaya parayı öderken o da gelmiş bekliyordu arkasında. Sokağa çıkıp yürümeye başladı ağırdan. Adam da çıkmış peşinden geliyordu. Sıra cevizlere giden yola dönerken yaklaşıp sokuldu adam. Affedersiniz, Bomonti'ye buradan mı gidilir dedi. Yabancı vurgulamalı Türkçesini sevimleştiren kalınca sesiyle. Ben de oraya gidiyorum, buyurun birlikte gidelim. Sevindim efendim, sağ olun. Efendim deyişine gülecek oldu. Karanlık sokakta yürümeye başladılar. Sessiz bir iki adımdan sonra kendini tanıttı adam. Mihail'miş adı, Sovyetlerdenmiş, görevliymiş burada. Epeydir tanıyorlarmış Halil'i. Doğrudan ilişkiyi yararlı bulmuşlar. Göze batacak kadar ortalardaymış Mazlum. Bazı yanlışlar da yapmış. Sakıncalı olacakmış işi sürdürmesi. Çekilmesi uygun görülmüş. Kendisini epeydir tanıyor olduklarını duymak onurlandırıcıydı. Sevindirmişti doğrusu. Mazlum'un yanlışlarını sorsa mıydı? Sırası gelince söylerler. Hemen sorulur mu şimdi? Şöyle bir söyleyip geçti adam da pek durmadı. Halil alsın denmişti Mazlum'un yerini. Onun üstlenmesini istiyorlardı. Aygıt için güvenli bir yer bulmak ilk iş. Koşulları nasıldı Halil'in? Bir yeri var mıydı bu işe yarar? Nasıl yanıtlayacağını bilemedi önce. İçinde çırpınıp durduğu umarsızlıkta öyle güçsüz duyumsadı ki kendini, utanıyor gibiydi konuşmaya. Birden attı içinden bu mızmız duyguları. Durumunu tüm açıklığıyla anlatmaya başladı. Abisinden ara sıra gelen parayla teyzesinin yanında yaşıyordu sığıntı gibi. Aygıt'ı saklayabilecek, böyle ağır bir sorumluluğu sırtlayabilecek koşullarda değildi. Heyecana kapılmaya gelmezdi. Derinliğine düşünülmesi gerekli bir konuydu bu. Durumunu biliyoruz biz senin dedi Mihail. O yüzden sıkıntı olmayacak. Karşılayacağız para işini. Karşılayacaklar mı? Para alacağım yani. Tutamadığı bir tepkiyle para almam ben dedi. Adamın bir şey demesine kalmadan para kazanmak için başka iş bulurdum kendime dedi. Karanlık sokakta dönüp baktı Mihail. O zaman da para kazanmak için iş yapmış olurdunuz efendim dedi. Komünist olmazdınız. Gece insanı güldürecek biçimde söylenmiş bu efendimli sözü nasıl yorumlayıp ne diyeceğini düşünüyordu ki daha yumuşak bir tonda sürdürdü adam. Biz seni biliyoruz Halil, yoldaşsın sen. Bize bunu tanıtlaman gerek değildir. Biz kimin neyi, ne için yaptığını biliriz. Çalışacaksak olmaz böyle. Nasıl yaşayacaksın? Düşman bir adam da para almaz. Daha çok para bulur çünkü. Senden ne istiyoruz ki biz? Bir şey mi satıyorsun bize? Seni aldatacak mıyız? Korkuyorsun. Vurgulamaları gülünç gelen, ağır aksak Türkçesiyle sıcak, inandırıcıydı konuşması. Ilık ılık bir şeyler doldu içine. Bir süre yürüdüler. Sessizliği bozmakla yükümlüymüş gibi. Size güvenmediğimi sanmayın dedi Halil. Doğrusunuz biliyorum. Yalnız para girince şey oluyor yani. Ne oluyor yani? Dilime yapıştı bu şey gene. Atacaksın bunları bir yana dedi Mihail. Şimdi savaş var. Savaş çok kötü. Ben Ukraynalıyım yoldaş. Kitap da okuduk. Boş. Faşistlerin savaşı başka. En alçakçası. İnsan değiller çünkü. Bir saldırırlarsa siz de göreceksiniz. Öldürürler keyif için. Birbirimize yardım edeceğiz. Bir gelirlerse buraya o zaman da anlayacaksınız. Biz yardım etmek istedik. Niçin size? Sessiz bir iki adım daha attılar. Savaşta bulundunuz mu siz? Ne yanıtlayacağını düşünür gibi bir suskunluktan sonra bulundum dedi Mihail. Bir parça kaldı bu ayağımda. Koşamam çok. Kalın paltonun örttüğü sağ bacağını göstermişti. Pek de önemsemeden. Halil yanında yürüyen adamın belli belirsiz aksadığının ayırdına varınca daha da yakın duyumsadı kendini. İyice safsaklanmış karartma öneminin loşluğuyla alacalı, tek tük kişilerin geçtiği, kentin ıssız kıyı sokaklarında sürüp giden gezi uzadıkça yakınlık dostluğa dönüyordu ağırdan. Değinmedikleri sorun bırakmamak ister gibi 3 saate yakın konuşup durdular Mihail'le. Çekici gücünü yabancı vurgulamalardan alan sevimli Türkçesi, Halil'in gizleyemediği çekingenliğini üst perdeden içtenlikli anlatımıyla dağıtıyordu. Nasıl çalışacaklarını, nerede, nasıl, hangi günlerde, saatlerde buluşacaklarını ayrıntılarıyla konuşmaya başladılar Mihail'le. Deneyimli olduğu belliydi. Bugün için yapacakları çok bir şey yoktu aslında. En önemli sorun ilişkinin kopmadan sürmesiydi. İlişkiyi kopmadan sürdürecek şeyler de Halil'i şaşırtan basit yöntemlerdi çoğu. Diyelim 4 küçük taşı önünden geçerlerken Mihail'in gösterdiği, kilisemsi bir yerin bahçe duvarındaki boşluğa bıraktın mı? Perşembe, haftanın 4. günü, akşamı buluşma istiyorsun demekti. Saat 7'de olacaktı buluşmalar. Dolaşıp durdukları Mecidiyeköy dutluklarıyla Feriköy mezarlığı arasındaki koca alan içindeki, kimi eski duvarlarda, yaşlı ağaç diplerinde, kovuklarında böyle çeşitli zulalar kararlaştırdılar. Aygıt'ı saklayacağı yer için 2 gün sonraki buluşmaya bir öneriyle gelmeliydi Halil. En geç hafta sonu mazlum ona devredecekti Aygıt'ı. Uygun bir ev tutmaya baksındı gerekliyse. Vermek istediği 150 lirayı Mihail'den alacaktı ki önleyemediği bir eziklik çöktü içine. Almadı. Parası vardı şimdi. Ev tutacak olursa düşüneceklerdi bunu. İşinin adamı biraz da babacan izlenimi veren bakışıyla sessiz karşıladı Halil'in sözlerini Mihail. Bu anlayışlı davranışı daha da sevdi Halil. İlkeli, disiplinli, yetişmiş, gereksiz söz pek çıkmıyor ağzından. Önemsiz gördüğü kimi kuralları boşlamaktan da çekinmiyor. Leningrad'da Türkoloji okumuş. Türkiye'li bir devrimci göçmenden Türkçe öğrenmiş uzun yıllar. Ankara'ya atanacağı sıra savaş başlamış, cepheye gitmiş o da. Kursk'sa yaralanmış, Almanlara esir düşecekmiş az kalsın. Halil'e duyduğu güvenli bir yakınlık içinde, övünür gibi değil, öyküler gibi anlatmakta sakınca görmemişti bunları. İngilizlerle Amerikalılardan ne yapacakları belli olmayan dostlarımız diye iğneleyici dille söz ederken, faşist Almanya'ya karşı vuruşan ülkeler arasındaki bağın gücünü vurgulamayı da unutmuyordu. Bu savaşı kazanmak da önemli olan, ileride olayların ne getireceğini bugünden kestiremezdik. İngiliz-Amerikan emperyalistlerinden ne geleceği belli değil mi? Oyalayıp duruyorlar ikinci cephe diye. Ne yapıyorlar? Halil coşkuyla sürdürecekti ki kesti Mihail. Bunları biz biliriz yoldaşım ama halk bilmez. Halklar bakar savaş bitsin, kazanalım savaşı. Gene durup bir baktı Halil'e ekledi. Onu atıp bunu koymak mı yapacağız şimdi halklar önüne? İşimize bakalım ister. Emperyalistleri biz unutmayacağız yalnız. Unutmayız. Bak sen unutmuyorsun. Eden, Jordul Hull, Moskova'da imzaladılar biliyorsun. Almanlar teslim önce. Savaş kazanılacak.